Ayrım 4, sayfa 34. Ama 497. gece olunca demiş ki, 20 zenci, 20 genç oğlan ve 4 cariyeye sahip olmuş. Ertesi gün Ebu Sir, tellallarla kentin her yanında, "Ey Tanrı'nın kulları, hepiniz sultan hamamında yıkanmaya koşunuz. 3 gün için ücret alınmayacaktır," diye bağırtmış. Ve müthiş bir kalabalık 3 gün içinde ücretsiz yıkanmak için yığılmış. Ama 4. günün sabahından başlayarak Ebu Sir kendisi hamamın kapısındaki kasanın başına oturarak hamam ücretlerini her müşterinin kendi iradesiyle takdir ettiği ve hamamdan çıkarken ödediği bir bedel üzerinden toplamaya başlamış. Akşam olunca Ebu Sir övgüler üzerine olası Tanrı'nın yardımıyla müşterilerden her gün kasayı dolduran bir kazanç sağlar olmuş. Ve böylece bahtın kendisine sağladığı çok miktarda altını biriktirmeye başlamış. İşler böyle sürüp giderken şahın eşi Hanım Sultan kocasının bu hamamdan heyecanla söz ettiğini işitince kendisi de bir kez denemeye karar vermiş. Ve bu niyetini Ebu Sir'e duyurmuş. O da kendisini memnun etmek ve kadın müşterileri de elde etmek için o tarihten başlayarak hamamı sabahları erkeklere, öğleden sonraları da kadınlara açık tutmaya başlamış. Ve sabahları kendisi para toplamak için oturmaya, öğleden sonraları da bu işi bu maksatla atadığı bir kadın vekiline gördürmeye başlamış. Ve de Sultan Hanım hamama geldiği ve kendi üzerinde hamamın hoş etkisini denediği vakit öylesine hoşnut olmuş ki oraya her cuma öğleden sonraları gelmeye karar vermiş. Ve Ebu Sir'e karşı da her cuma sabahı hamama gelmeyi adet edinen şahtan daha az cömert davranmamış. Ve her seferinde verdiği armağanlar hesaba katılmaksızın 1000 altın dinar ödemiş. Böylece Ebu Sir zenginlik, onur ve utku vadisinde alabildiğine yol almaya başlamış. Ama bundan dolayı hiçbir zaman alçak gönüllülüğünde ve namuslu halinde değişiklik olmamış. Aksine eskiden olduğu gibi müşterilere karşı sevecen, güleç yüzlü ve nazik tavırlı kalmış ve fakir kişilerden asla para almak istememiş. Ve onun bu cömertliği bu öyküde ileride kanıtlanacağı gibi canını korumasının nedeni olmuş. Ama şimdiden bilinsin ki bu koruma bir gün para sıkıntısı çektiği sırada hamamda en iyi şekilde yıkandıktan sonra hiçbir ücret ödemeden çıkıp giden bir deniz kaptanı eliyle sağlanmıştır. Hatta bu kaptan yıkandıktan sonra kendisine şerbet içirilerek serinletilmiş ve elinden geldiğince saygıyla bizzat Ebu Sir tarafından kapıya kadar selametlenmiş ve o günden başlayarak ona minnettarlığını bir armağanla ya da herhangi bir araçla nasıl ödeyeceğini düşünüp durmuş. Ama bu fırsat ortaya çıkmakta gecikmemiş. İşte deniz kaptanının durumu da böyleymiş. Boyacı Ebu Kir'e gelince sonunda kentte herkesin kuşkusuz dünya cenneti orası diyerek hayranlıkla sözünü ettiği bu olağan dışı hamamı o da işitmiş. Ve bu cennetin zevkine varmak için sahibini bilmediği halde gidip denemeye karar vermiş. En iyi giysileriyle donanarak ve zengin koşumlu bir katıra binerek önünde ardında uzun sopalarla silahlanmış köleler olduğu halde hamama yönelmiş. Kapıya gelince sarı sabır ağacının ve Hint sümbülünün kokusunu duymuş ve hamama girip çıkan ya da ister ünlü büyüklerden bir ünlü, ister fakirler içinden bir fakir ya da aşağı sınıfın en aşağısından birisi olsun, kanepelerde oturmuş sıra bekleyen kalabalığın farkına varmış. Ebu Sir'i de kasanın başında temiz, taze ve güleç haliyle otururken görmüş ve tanıyınca onun eski avurtları çökük yüzüne yerleşmiş, nitelikli yağlanma kadar yüzünün parlaklığı ve çehresinin hoşnut mutluluğu içini burkmuş. Şaşırmış ve altüst olmuş bulunmasına karşın büyük bir sevinç duymuş gibi davranmış ve sonsuz bir yüzsüzlükle onu görünce hemen ayağa kalkmış bulunan Ebu Sir'e doğru ilerlemiş ve dostça bir sitem dolu sesiyle "Hey sen, ya Ebu Sir, davranışın bir dost davranışına ve tavrın zarafet ve nezaketi bilen birinin tavrına benziyor mu? Biliyorsun ki ben sultandan ünvan sağlamış bir boyacıyım ve kentin en zengin ve en önemli adamlarından biriyim. Sen ise ne beni görmeye geldin ne de arayıp sordun. Hatta soruşturup benim eski dostum Ebu Kir'e ne oldu acaba bile demedin. Bense seni her yanda aradım ve seni bulsunlar diye kölelerimi kentin her yanında hanlarda dükkanlarda dolaştırdım. Kimseler bana senin nerede olduğunu söylemediği gibi izini bulduracak bilgi de vermedi demiş. Bu sözleri duyan Ebu Sir büyük bir kederle başını sallamış ve ''Ya Ebu Kir, gelip seni aradığım zaman beni nasıl karşıladığını ve bana indirdiğin darbeleri ve hırsız, hain, sefil diyerek herkesin içinde beni utanca uğrattığını unuttun herhalde.'' diye yanıt vermiş. Ebu Kir de gücengin bir tavır takınarak ''Sen ne diyorsun? Dövdüğüm o adam sen olabilir misin?'' diye haykırmış. O da ''Elbette bendim o.'' diye yanıt vermiş. O zaman Ebu Kir ''Kuşkusuz seni bir başkasına, birçok kez kumaşlarımı çalmaya yeltenen bir hırsıza benzetmiş olacağım. Öylesine zayıf ve sarı yüzlüydün ki seni tanımam imkansızdı.'' diyerek kendisini tanıyamamış olduğuna dair binlerce yemin vermiş. Sonra ellerini birbirine çarparak ve ''Övülesi ve şanı yüce Tanrı'dan başka sığınılacak varlık ve güç yoktur. Nasıl böyle aldanabildim? Ama beni tanıyınca adımı söyleyip ben falan kimseyim diye kendini tanıtmadığın için sen de kusurlusun. Zaten o gün çok dalgın ve üzerime yığılan işlerden ötürü yorgundum ve kendimde değildim. Senden Allah rızası için beni bağışlayıp bahtımızda yazılı olan bu olayı unutmanı rica ediyorum.'' diyerek pişmanlık gösterileri yapmaya başlamış. Ebu Sir, ''Tanrı seni bağışlasın arkadaşım. Talihin gizli kararı olmalı bu. Allah ıslah etsin.'' diye yanıt vermiş. Boyacı, ''Beni tümüyle bağışla.'' demiş. O da, ''Ben seni nasıl bağışladıysam Tanrı da öyle bağışlasın. Biz ebediliğin derinliklerinde yer almış kararlara karşı ne yapabiliriz?'' diye yanıt vermiş. Sonra, ''Haydi gel hamama gir, çıkar giysilerini, yıkan ki sana zevk ve tazelik versin.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek susmuş. Ama 498. gece olunca demiş ki, ''Yıkan ki sana zevk ve tazelik versin.'' demiş. Ebu Kir de ona, ''Sana bu refah nereden geldi?'' diye sormuş. O da, ''Sana refah kapılarını açan talih, bana da aynı şekilde açtı.'' diye cevap vermiş. Ve onun emirleriyle sopalandığı günden başlayarak başına gelenleri kendisine anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Ebu Kir de ona, ''Şah'ın nezdinde kazandığın itibarı öğrenmek beni çok mutlu kıldı. Şah'a benim her zaman dostum olduğunu anlatarak bu itibarın artmasına ben de katkı sağlayacağım.'' demiş. Ama eski berber, ''Talihin kararlılığı karşısında kulların işe karışmasının ne yararı var? Sadece Tanrı lütufları ve utançları kendi elinde tutar. Sana gelince çabucak soyun ve hamam suyunun sağlayacağı iyiliklerden ve temizliğinden yararlan.'' diye yanıt vermiş. Onu özel bir odaya sokarak kendi elleriyle ovuşturmuş, keselemiş, sabunlamış ve yardımcılarından herhangi birinin ilgilenmesine fırsat bırakmadan sonuna kadar yıkanma işlerini kendisi tamamlamış. Sonra onu serinleme yerindeki kerevete çıkarmış ve yine kendisi şerbetler ve güçlendiriciler sunmuş. Ve bu işleri görürken öylesine bir saygı göstermiş ki hamamın her günkü müşterileri Ebu Sir'in daha önce sadece şaha gösterdiği bu hizmet anlayışına ve eşsiz saygıya şaşıp kalmışlar. Ayrıca zamanı gelince Ebu Kir, Ebu Sir'e para sunmak isteyince berber, ''Bana para teklif etmeye utanmıyor musun? Ben senin arkadaşın değil miyim? Ve de aramızda teklif mi var?'' diyerek almaktan kaçınmış. Ebu Kir de, ''Öyle olsun ama bunun karşılığında ben de sana yararı olacak bir nasihat vereceğim. Bu hamam harika bir yer ama tam anlamıyla mükemmel olması için hala bir şeyi eksik.'' demiş. Ebu Sir, ''Nedir o?'' diye sorunca, o da, ''Ağda, Gerçekten farkına vardım ki sen müşterilerin kafalarını kazıdıktan sonra vücutlarının diğer yanlarındaki tüyler için ustura ya da cımbız kullanıyorsun. Ama benim tarifini bildiğim ve karşılığında sana bir şey ödemeden sağlayacağım ağdanın yerini hiçbir şey tutamaz demiş. Ebu Sir, kuşkusuz hakkın var arkadaşım. Senden en iyi ağdanın yapımını tarif etmenden daha iyi bir istekte bulunamam diye yanıt vermiş. Ebu Kir de, işte sarı arsenik ve sönmemiş kireç al. Bunları birbirine karıştır. İçine biraz zeytinyağı kat, biraz da misk. Nahoş bir koku duyuluncaya kadar hepsini karıştır. Ve böylece elde ettiğin macunu bir çanağa koy ve ihtiyaç anında kullan. Ben bu ağdanın kerametini özellikle şah, hiçbir acı ve sürtünme olmadan tüylerinin adeta büyülenmişçesine alınmasından sonra ve derisi bembeyaz ve tertemiz olduğunu görünce sana sorarım demiş. Ve Ebu Kir eski dostuna bu tarifi verdikten sonra hamamdan çıkıp doğru saraya yönelmiş. Şahın huzuruna çıkınca elleri arasından yeri öperek saygıda bulunmuş ve ona "Ey zamanın şahı, huzuruna bir tavsiyede bulunmak için geldim." demiş. Şah, "Nasıl bir tavsiyede bulunacaksın bana?" deyince, "Tanrı'ya şükürler olsun ki seni hamam sahibi olan Ebu Sir denen bu kötü, bu taht ve din düşmanının kötülük saçan ellerinden kurtardı." diye yanıt vermiş. Şaşırmış olan şah, "Neyin söz konusu olduğunu açıkla." diye sorunca da, "Bil ki ey zamanın şahı, aksi bir rastlantıyla hamama bir kez girecek olursan yakayı sıyıramadan mahvolursun demiş. Şah bu nasıl olacak deyince Ebu Kir gözleri yalancı bir korkuyla dolu ve kollarıyla ürküntü anlatan hareketler yaparak zehirlenerek seni düşünerek sarı arsenik ve sönmemiş kireçle tertip edilmiş bir ağda hazırladı ve bununla ut yerindeki İnsanın vücudunda örtmek zorunda olduğu yer, edep yeri. Tüyleri alayım derken seni cayır cayır yakacak. Ut yerindeki tüyleri rahatlıkla ve canın acımadan almam için bu ağdadan iyisini bulamazsın diyerek onu önerecek ve şahımızın kasıklarına ağda yapacak. Ve bütün yollardan en ızdırap vereni olan bu yolla seni öldürecek. Çünkü Hristiyanların kralı tarafından kiralanmış bir casustan başka bir şey olmayan bu hamam sahibi yapacağı ağdayla şahımızın canını alacaktır. Bundan dolayı çabucak gelip sana bilgi vermek istedim. Çünkü senin çok iyiliğini gördüm diye soluk soluğa konuşmuş. Boyacı Ebu Kir'in bu sözlerini işiten şah benliğini yoğun bir korkunun sardığını hissetmiş. Öylesine ki tir tir titremiş. Ve sanki yakıcı zehir o anda etkisini göstermişçesine kıçının büzüldüğünü duyumsamış. Ve boyacıya, "Şimdi hemen senin söylediğini denetlemek için birinci vezirimle hamama gideceğim. Ama sen bu sırrı kimseye açıklamadan dikkatle kendine sakla." demiş. Ve birinci vezirini çağırtarak birlikte hamama gitmiş. Orada her zamanki gibi Ebu Sir, şahı özel odaya sokup onu ovuşturmak ve yıkamak istemiş. Ama şah kendisine ilkin birinci vezirimle meşgul ol demiş ve birinci vezire dönerek ona uzan demiş. Çok semiz ve yaşlı bir teke gibi kıllı olan birinci vezir de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş. Ve mermer üzerine uzanarak kendisinin berberin marifetli elleriyle ovuşturulmasına, sabunlanmasına ve yıkanmasına izin vermiş. Bunu izleyerek Ebu Sir şaha "Ey zamanın şahı! Alt yandaki kılları almak için tüm usturaları gereksiz bırakan tüy alıcı erdemleri üstün bir ağda buldum." demiş. Şah da "Bu ağdayı birinci vezirimin alt yanındaki kıllar üzerinde dene." Anlatısın burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 499. gece olunca demiş ki "Bu ağdayı birinci vezirimin alt yanındaki kıllar üzerinde dene." demiş. Ebu Sir de çanağı eline almış. Söz konusu ağdadan badem iriliğinde bir parça alarak birinci vezirin göbeğinin hemen altındaki tüylere sırf deney olsun diye sürmüş. Ağdanın kıl sökücü etkisi öyle müthiş olmuş ki şahın artık onun korkunç bir zehir olduğundan kuşkusu kalmamış. ve yüreği bu görünümün uyandırdığı öfkeyle kabararak hamam oğlanlarına dönüp onlara "Şu sefili tutuklayın!" diye haykırmış. Ve onlara parmağıyla bu durumun sessiz ve kekeme kıldığı Ebu Sir'i göstermiş. Sonra şah ile vezir çabucak giyinmişler. Ebu Sir'i dışarıdaki muhafızlara teslim edip saraya dönmüşler. Orada şah liman reisi de olan gemilerin kaptanını çağırtmış ve ona "Sen git Ebu Sir denen haini tutukla ve sönmemiş kireç dolu bir çuval al, onu da içine tık ve götürüp sarayımın penceresinden denize at. Böylece bu sefil bir defada iki ölümle birden ölsün, hem boğulsun hem yansın," demiş. Kaptan "işittim ve itaat ettim," diye yanıt vermiş. Oysa liman reisi ve gemilerin kaptanı aslında bir zamanlar Ebu Sir'e minnettar kalmış olan aynı kaptanmış. Çabucak koşup zindana giderek Ebu Sir'i bulmuş ve onu oradan çıkarıp küçük bir gemiye bindirmiş ve kentten pek uzak olmayan küçük bir adaya götürmüş. Orada kendisiyle özgürce konuşmuş. Ona, "Ey falan kimse, senin bana gösterdiğin saygıyı hiç unutmadım. Senin yaptığın iyiliği iyilikle karşılamak isterim. Şimdi bana şahla aranda ne geçtiğini ve onun sana karşı olan itibarını yitirtecek ve seni mahkum ettiği ölüme itecek ne gibi bir suç işledin, anlat," demiş. Ebu Sir, "Vallahi kardeşim, yemin ederim ki ben her kusurdan arınığım ve böylesine bir cezayı hak edecek hiçbir şey yapmadım," diye yanıt vermiş. Kaptan, "Öyleyse senin kuşkusuz şahın zihnini saptıran düşmanların olsa gerek. Çünkü çok belirli bir mutluluğa ermiş olan ve bahtın lütuflarına uğrayan herkes hırslı ve kıskanç kişilerin dikkatini çeker. Ama hiç korkma. Burada, bu adada güven içindesin. Dolayısıyla hoş gelmişsin ve de rahat ol. Ben seni ülkene selamet leysiye kadar zamanını balık avlayarak geçir. Şimdi şahın yanına gidip senin ölümünü gerçekleştiriyormuş gibi davranacağım," demiş. Ebu Sir hemen sönmemiş kireç dolu büyük bir çuval alıp şahın sarayına, oradan da denize bakan pencerelere doğru gitmek üzere yanından ayrılan deniz kaptanının elini öpmüş. Şah buyruğunun yerine getirilmesini dirseklerini pencereye dayayarak beklemekteymiş. Kaptan pencerelerin altına gelince şahtan ölüm emrini almak üzere yukarıya bakmış. Şah kolunu pencereden çıkararak eliyle çuvalı denize atmasını bildiren bir işaret yapmış ve bu emri hemen yerine getirilmiş. Ama aynı anda şah eliyle yaptığı işaretin sertliğinden dolayı parmağındaki canı kadar değerli bir altın yüzüğü suya düşürmüş. Gerçekten denize düşen bu yüzük büyülü bir tılsım yüzükmüş ve şahın otoritesi ve gücü ona bağlıymış. Halkın ve ordunun saygısını sağlamakta bu yüzük aracı oluyormuş. Çünkü şah bir suçlunun cezasının yerine getirilmesini istediği zaman bu yüzüğün bulunduğu elini havaya kaldırması yetiyormuş. Ve o anda yüzükten çıkan şimşek kafasını gövdesinden kopararak suçluyu cansız yere seriyormuş. Bundan dolayı şah parmağındaki yüzüğün böylece denize düştüğünü görünce bu olaydan kimseye söz etmemiş. Ve kaybolma olayını derin bir sır gibi saklamış. Yoksa uyruklarını uzun süre korku ve itaat içinde tutması olanaksızmış. Şahın durumu işte böyleymiş. Ebu Sir'e gelince, bir kez daha yalnız kalınca deniz kaptanının kendisine verdiği balık ağını almış. İçini kemiren düşüncelerden kurtulmak ve yiyeceğini sağlamak üzere ağı denize fırlatmış ve balık avlamaya koyulmuş. Ağı denize fırlatıp kısa bir süre geçtikten sonra geri çekmiş ve içinin çeşitli renk ve irilikte balıkla dolu olduğunu görmüş. Kendi kendine, "Vallahi uzun zaman var ki hiç balık yemedim. İçlerinden birini seçip kaptanın bana sözünü ettiği mutfaktaki iki çocuğa vereyim. Bana zeytinyağda kızartsınlar," demiş. Gerçekten liman reisi ve gemilerin kaptanı diğer görevleri arasında her gün şahın mutfağı için taze balık sağlamakla da görevliymiş. Ve o gün balık avlama işiyle kendisi uğraşamadığından bu işi Ebu Sir'e bırakmış ve mutfaktaki iki çocukla tuttuğu balıkları şaha göndermesini kendisine söylemiş bulunuyormuş. Dolayısıyla avladıklarını iki çocuğa teslim etmeden önce ağdaki balıkların en iri ve en güzel olanını seçmiş, sonra da kemerinden büyük bir bıçak çıkarmış ve balığa daldırmış. Hala titremekte olan balığı bir yandan öbür yana yarmış. Ebu Sir, balığın gövdesinden dışarı çıkan bıçağın ucunda kuşkusuz onun yutmuş olacağı bir altın yüzüğün bulunduğunu görünce çok şaşırmış. Bunu gören ve bu tılsımlı yüzüğün müthiş erdemleri bulunduğunu bilmeyen Ebu Sir. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.